Ayrım 21. Kafamda bir tuhaflık. Orhan Pamuk. Sayfa 253. 12. Tarla başında. Dünyanın en mutlu adamı. Geceleri Mevlüt, Raiha, iki kızları Fatma ve Fevziye ile birlikte aynı yatakta uyuyorlardı. Ev soğuktu ve yorganın içi sıcacıktı. Bazen küçük kızlar daha Mevlüt akşam bozaya çıkarken uyumuş oluyorlardı. Mevlüt geç vakit eve döndüğünde iki küçük kızını hala aynı konumda uyuyor bulurdu. Raiha da sobanın altını kıstığı için yatağın yarı içinde, yarı kenarında televizyon seyrediyor olurdu. Pencerenin yanında çocuklar için ayrı küçük bir yatak vardı. Ama oraya konar konmaz iki kız yalnızlık korkusuyla ağlamaya başlıyorlardı. Mevlüt onların itirazlarına çok saygı duyuyordu. Bu yaşta yalnızlıktan korkuyorlar, görüyor musun diyordu Raiha'ya. Çocuklar alışmışlardı. Büyük yatakta bir uyudular mı top atsan uyanmıyorlardı. Ama kendi yataklarında en küçük tıpırtıdan huzursuz olarak uyanır ağlamaya başlar, Mevlüt'le Raiha'yı da uyandırır, asıl büyük yatağa konmazlarsa susmazlardı. Mevlüt da Raiha da bir süre sonra hep birlikte yatmanın herkese daha iyi geldiğini görmüşlerdi. Mevlüt eski bir arçelik gaz sobası almıştı. Aslında odayı hamam gibi ısıtabilirdi ama çok yanarsa da çok gaz masrafı oluyordu. Raiha sobanın üzerine ısıtacağı yemek tenceresini koyardı. Raiha gazı 3 sokak aşağıda Dolapdere'de bir kürtün dükkanından alıyordu. Doğudaki savaşın kızışıp büyüdüğü yıllarda Mevlüt Tarlabaşı'nın aile aile, sokak sokak Kürt göçmenlerle doluşunu gördü. Bunlar Ferhat gibi ılımlı değil, sert insanlardı. Savaşta köyleri boşaltılmış, yakılmıştı. Mevlüt o mahallelere bu yeni ve yoksul insanlar hiç boza almadığı için az gidiyordu artık. Daha sonra esrar, hap ve uyuşturucu satanlar, tiner koklayan sessiz, evsiz çocuklar da bu sokaklara dadandığı için de oralardan uzaklaştı. 1984 başında Ferhat'ın Samiha'yı taksiyle kaçırmasından sonra Mevlüt onu yıllarca görmedi. Çocukluk ve gençliklerinde yakın arkadaşlık ettikten sonra bu tuhaf bir şeydi. Mevlüt arada bir Raiha'ya bu durumu açıklayan bir şeyler mırıldanıyor, çok uzaklara gitti onlar diyordu. Uzaklığın asıl nedeninin Ferhat'ın karısı Samiha'yı düşünerek yazdığı mektuplar olduğunu Mevlüt açık bir şekilde çok az düşünüyordu. Ayrıca İstanbul'un durdurak bilmeden büyümesinin aralarına girdiği de doğruydu. Otobüse binip birbirlerini görmek ve geri dönmek yarım gün sürecekti. Mevlüt Ferhat'ı hem özlüyordu hem de ona küskünlüğünün ana nedeni sürekli değişiyordu. Ferhat niye beni aramıyor diye soruyordu kendine. Bu da pekala onun suçlu olduğunun kanıtıydı. Mevlüt yeni evlilerin Gazi Mahallesi'nde mutlu olduğunu, hatta Ferhat'ın Gazi Osman Paşa'da bir lokantada garsonluk yaptığını öğrenince de kıskançlığa kapıldı. Mevlüt bazı geceler 2 saat boza sattıktan sonra boş sokaklarda biraz daha çalışabilmek için evde kendisini bekleyen mutluluğu hayal ederdi. Yatağın ve odanın kokusunu, kızları Fatma ile Fevziye'nin yorganın içinde çıkardıkları sesleri, uyurken Raiha ile birbirlerine dokunuşlarını, tenlerinin birbirine ateş gibi değişini aklından geçirdiği zaman bile mutluluktan gözlerinin sulanmak üzere olduğunu hissederdi. Eve dönünce bir an önce pijamalarını giyip büyük sıcak yatağın içine girmek isterdi. Ne kadar iş yaptığından, sokakların havasından, boza verdiği evlerde karşılaştığı şeylerden birlikte televizyona bakarlarken söz eder, günün hesabını Raiha'ya verip kendini onun şefkatli ve dikkatli bakışlarına teslim etmeden gecenin sonunu hiç getirmezdi. Televizyona bakarlarken şekeri fazla diyorlar derdi Mevlüt alçak sesle, o günkü bozanın kıvamını kastederek. Ne yapayım, dünden kalan boza çok ekşiydi derdi Raiha. Her zamanki gibi kendi hazırladığı karışımı savunurdu. Ya da Mevlüt ta mutfağına çağrıldığı bir apartman dairesinde kendisine sorulan tuhaf bir şeye aklının takıldığını söylerdi. Bunu sen mi aldın demişti bir gece yaşlı bir hanımefendi önlüğünü işaret ederek. Neyi kastetmişti, önlüğünün rengini mi ya da kadın giyeceği olmasını mı? Tıpkı gece sokaklarda gördüğü şehir gölgeleri gibi, vahşi kayalıklar, benzeri ücra sokaklar gibi, gecenin bir saatinden sonra bütün dünyanın gölgelerden yapılmış esrarlı bir yere dönüştüğünü Mevlüt görüyordu. Televizyonda birbirlerini kovalayan bu arabalar, karanlık arka sokaklar kadar tuhaftı. Ekranın sol köşesindeki şu uzak ve kara dağlar acaba dünyanın hangi köşesindeydi? Bu köpek niye koşuyor? Koşan köpek niye televizyona çıkıyor? Şuradaki yalnız kadın niye tek başına ağlıyordu? Rayha. Bazen gecenin tam ortasında Mevlüt yataktan çıkar, odanın ucundaki masanın üzerinden sigarasını alır, yakar, perdeyi aralar, sokağı seyrederek sigara içerdi. Yattığım yerden sokak lambasının ışığında onu görür, ne düşündüğünü merak eder, yatağa dönmesini isterdim. Düşüncelere dalıp Mevlüt yatağa dönmezse yerimden kalkar, bir bardak su içer, kızların üzerini örterdim. O zaman Mevlüt düşüncelerinden utanmış gibi yatağa geri dönerdi. Bir şey yok derdi bazen, düşünüyorum işte. Yazları Mevlüt akşamları bizimle birlikte olduğu için memnundum hayatımdan. Ama o da söylemez, ben söyleyeyim, yazları kışlardan daha az kazanıyorduk. Mevlüt evde sineklere, gürültüye, dışarısı daha sessiz derdi ve yukarıda açılan cadde için yapılan yıkımlardan gelen toza aldırmadan pencereleri bütün gün açık tutar, bir yandan televizyona, bir yandan arka bahçede, sokakta, ağacın tepesinde oynayan kızların cıvıltısına kulak kesilir, onlar aralarında durup dururken kafası bir şeye atar, sinirlenirse kapıyı çat vurup çıkar, kızlar artık alışmışlardı buna ama yine de her seferinde biraz korkarlardı. Ya kahveye kağıt oynamaya gider ya da sokak kapısından kaldırıma inen üç basamaklı dar merdivenlere oturup sigara içerdi. Bazen arkasından ben de iner yanına otururdum. Bazen çocuklarla hep birlikte sokağa inerdik. Onlar sokakta, bahçede, her yerden anında çıkıp gelen arkadaşlarıyla oynarken ben merdivenlere oturur, tam üstümüzdeki sokak lambasının ışığında Mevlüt'ün kabataşlı satacağı pilav için pirincin taşını ayıklardım. Sokağın iki ev karşısında aşağıda yaşayan komşu kadın Reyhan abla ile ahbaplığı böyle merdivenlerde otururken ilerlettik. Reyhan abla bir gece cumba penceresinden başını uzatıp "A senin oradaki sokak lambası bizim evdeki lambadan kuvvetli" deyip el işini alıp sokağa indi. Basamaklarda yanıma oturdu. Reyhan abla "Doğuluyum ama Kürt değilim" derdi ama tam nereli olduğunu yaşı gibi saklardı. Benden 10-15 yaş büyüktü en azından. Bazen pirincin taşını ayıklayan elime hayranlıkla bakar. "Raiha, çocuk gibi ellerin var. Tek bir kırışığı yok maşallah. Hem de ne hızlı hareket ediyorlar, güvercin kanatları gibi" derdi. "Sen el işi yapsan inan bugün benden de melek kocandan da daha çok kazanırsın. Bizimki zaten bu el işinden onun polislik maaşından daha çok kazandığım için bana o kadar çok içerliyor." 15 yaşındayken babası kimseye sormadan bir günde onu bir keçe tüccarına vermiş, elinde bohça onunla Malatya'ya yerleşmiş, annesiyle babasını, ailesini bir daha hiç görmemiş. Kendisini öyle satıverdikleri için kızardı onlara. 7 çocuklu çok yoksul bir aile olmalarını mazeret olarak kabul etmez, hala sanki karşılarındaymış gibi onlarla tartışırdı. Kızlarını istemediği adama değil vermek, uzaktan bir kere olsun onu göstermeyen "Ne iyi analar, babalar var Raiha" derdi başını sallayarak ama gözünü elindeki ince işten hiç ayırmadan. İlk kocasına onu satarken resmi nikah şartı koymadığı için de kızardı babasına. Kaçarak evlendiği ikinci kocasına resmi nikah şartını kendi koymuş ve başarmıştı. "Keşke dayak şartını da akıl etseydim" derdi bazen gülerek. "Mevlüt'ün kıymetini bil." Hiç dayak atmayan Mevlüt gibi bir erkeğin var olabileceğini Reyhan abla bazen inanamaz gibi yapar, bunda benim de payım olması gerektiğini söylerdi. Melek kocamı nasıl bulduğumu, birbirimizi bir düğünde uzaktan bir kere görüp nasıl beğendiğimizi, Mevlüt'ün bana askerden aracılarla nasıl mektup yolladığını yeniden anlattırırdı. İkinci kocası dayağı rakı içtikten sonra attığı için rakı sofrasını kurduğu geceler kocasının birinci kadehini bitirmesini beklerdi. Dayağın ilk habercileri olan polislikte sorgu hatıraları, anlayışsızlık suçlamaları ve kötü sözler başlayınca masadan kalkar, el işini alıp yanıma gelirdi. Bazen ben yukarıda olurdum. Reyhan ablanın aşağıda merdivenlerde oturduğunu, kocasının Necati abi nazik bir dille "Reyhan gülüm, ne olur eve gel, içmeyeceğim söz" demesinden anlardım. Bazen ben de kızları alıp merdivenleri onun yanına inerdim. "Aman iyi ki geldin, birlikte oturalım, birazdan sızıp uyur bizimki" derdi Reyhan abla. Mevlüt'ün boza sattığı kış akşamlarında ise benimle kızlarla televizyonun karşısında oturur, geç saatlere kadar çekirdek yiyip hikayeler anlatarak kızları eğlendirir, güldürürdü. Geç saat Mevlüt gelince her seferinde "Maşallah aile saadetinize nazar değmesin" diyerek gülümserdi ona. Mevlüt hayatının en mutlu yıllarını yaşadığını bazen seziyor ama bu bilgiyi aklının yalnızca bir köşesinde tutuyordu. Mutlu olduğunu düşünürse onu kaybedebilirdi. Zaten hayatta öfkelenip söylenecek ve o anki mutluluğunu insana unutturacak o kadar çok şey oluyordu ki. Reyhan ablanın geç saatlere kadar oturup her şeye burnunu sokmasına sinir oluyordu. Televizyon seyrederken Fatma ile Fevziye'nin aralarında kavgaya tutuşup önce bağırışmaya sonra ağlamaya başlamalarına sinirleniyordu. Yarın akşam misafir var, 8-10 bardak boza bekliyoruz dedikten sonra ertesi akşam kapı duvar sessizliğine bürünüp soğukta zili çalan mevduta kapı bile açmayan alçaklara öfkeleniyordu. Kürt militanların Hakkari'de askeri kamyonetlere saldırısında ölen Kütahyalı çocuğun hıçkırıklarla ağlayan annesini televizyonda görünce öfkeleniyordu. Rusya'da Çernobil patladı, rüzgar da kanserli bulutları şehrin tepesine getirdi diye İstanbul sokaklarında pilav almaktan, boza içmekten çekinen korkaklara sinir oluyordu. Elektrik telinin bakırını plastiğinin içinden çekip çıkarıp yaptığı ince tel ile tamir ettiği plastik bebeğin kolunu kızların yine kopardığını görünce sinirleniyordu. Televizyon anteni rüzgarda kıpırdıyor diye ekranda benek benek karlar belirince sabrediyor ama bütün görüntüler gölgeli ve bulamaç gibi olunca sinirleniyordu. Tam türkü söylenirken mahallede birden elektrikler kesilince öfkeleniyordu. Başbakan Özal'a suikast haberinin tam ortasında polislerin kurşun yağdırdığı suikastçı yerlerde titreye sıçraya kıvranırken bu sahneyi ekranda en azından 20 kere görmüştü Mevlüt. Hayat yoğurdunun reklamı başlayınca sinirleniyor, yanında oturan Raiha'ya sokaktaki satıcıları ilaçlı yoğurtlarıyla bu alçaklar bitirdi diyordu. Raiha, yarın sabah kızları al sokağa çıkar ben de rahat bir temizlik yapayım derse Mevlüt bütün bu kötülükleri unuturdu. Çünkü Fevziye kucağında Fatma'nın küçük eli kendi nasırlı avucunun içinde sokaklarda yürürken dünyanın en mutlu adamı gibi hissederdi kendini. Pilav satışından döndükten sonra çocukların konuşmalarını dinleyerek şöyle bir uyuyakalmak, uyanıp kızlarla oyun oynamak, el kimin eli, elim sende vesaire ya da bu hazları düşünürken yepyeni bir müşteri tarafından gece sokakta bozacı ver bakayım bir bardak diye durdurulmak mutlu ederdi Mevlüt'ü. Hayatın kendiliğinden verdiği nimetleri hiç sorgulamadan şükranla kabul ettiği bu yıllarda Mevlüt zamanın ağır ağır akışını, bazı ağaçların kuruyuşunu, bazı ahşap binaların birden yok oluşunu, çocukların futbol oynadığı, satıcıların ve işsizlerin öğle uykusuna yattığı boş arsalara 6-7 katlı binalar dikildiğini, sokaklara daha büyük reklam panoları ve afişler asıldığını tıpkı mevsimlerin geçişi, yaprakların sararıp dökülüşü gibi ancak belli belirsiz fark ederdi. Tıpkı boza mevsiminin ya da futbol liginin yine bitmekte olduğunu ancak son anda fark etmesi, Antalyaspor'un 1987 yılında küme düşeceğini son hafta pazar akşamı anlaması gibi ya da şehrin caddelerinde 1980'deki askeri darbeden sonra yavaş yavaş pek çok üst geçit yapılmasını ve bu geçitlere vatandaşı yönlendirmek için kaldırımların kenarlarına demir parmaklıklar dikilmesini, bir gün Halaskar Gazi Caddesi'ndeki bir yanından öteki yanına bir türlü geçemeyince fark etmesi gibi. Belediye başkanının Taksim'den tepe başına geniş bir cadde açacağını, caddenin tarlabaşı boyunca kendi sokaklarından 5 sokak yukarıdan geçerek Taksim ile Şişhane'yi birleştireceğini, kahvedeki konuşmalardan ve televizyondaki tartışmalardan işitmişti Mevlüt ama hakiki bir şey gibi düşünmemişti. Raiha'nın mahallenin eskilerinden ve geveze kadınlardan getirdiği bilginin çoğunu da zaten Mevlüt sokaklardan, kahvede konuşulanlardan ve çiçek pasajı, balık pazarı, İngiliz konsolosluğu arasındaki 100 yıllık eski, küflü, karanlık apartmanlarda yaşayan ihtiyar Rum kadınlarından biliyordu. Kimse hatırlamak söylemek istemiyordu ama eskiden tarlabaşı bir Rum, Ermeni, Yahudi ve Süryani mahallesiydi. Taksim'in arkasından Haliç'e inen ve ortasından her mahallede başka bir ad alan Dolapdere, Bilecikdere, Papaz Köprü, Kasımpaşa Deresi ama üstünü betonla kaplatıldığı için adlarıyla birlikte unutulan bir dere akan vadenin diğer yanı olan Kurtuluş, Feriköy sırtında 60 yıl önce 1920'lerin başında sadece Rum ve Ermeniler yaşardı. Cumhuriyetten sonra Beyoğlu'nun gayrimüslimlerine ilk darbe 1942 yılındaki Varlık Dergisi ile indirilmiş, İkinci Dünya Savaşı'nda Alman etkisine iyice açık olan hükümet, tarlabaşının Hristiyan ahalisinin çoğunu ödeyemeyecekleri kadar yüksek vergiler salmış, ödeyemeyen Ermeni, Rum, Süryani ve Yahudi erkeklerini de tutuklayıp Aşkale'deki çalışma kamplarına yollamıştı. Mevlüt vergisini ödeyemediği için dükkanını Türk çırağına devredip çalışma kampına giden ya da sokaklardaki aramalara yakalanmamak için aylarca evinden çıkmayan eczacıların, mobilya ustalarının, ailesi yüzlerce yıldır buralarda yaşayan Rumların hikayelerini çok dinlemişti. 1955'in 6-7 Eylül'ünde Yunanistan'la Kıbrıs kavgası sırasında eli sopalı ve bayraklı kalabalıklar tarafından kiliselerin, dükkanların yağmalanıp tahrip edilmesinden, papazların kovalanıp kadınların ırzına geçilmesinden sonra Rumların çoğu Yunanistan'a gitmiş, gitmeyenler de 1964'te hükümetin bir kararnamesiyle evlerini, ülkeyi 24 saatte terk etmek zorunda kalmışlardı. Bu hikayeleri mahallenin eski sakinleri meyhanede geç vakit iyice içtikten sonra ya da boş evlere yerleşenlerden şikayetçi olanlar fısıldayarak anlatırdı. Eski Rumlar Kürtlerden daha iyiydi sözünü işitmişti Mevlüt. Hükümet seyirci kaldığı için işte şimdi Afrikalılar, yoksullar geliyordu tarla başına. Bakalım daha neler olacaktı. Ama Yunanistan'a yollanmış Rumlardan bazıları hala tapu sahibi oldukları için kendi evlerini görmeye İstanbul'a, tarlabaşı sokaklarına geldiklerinde çok da iyi karşılanmazlardı. Kimse onlara evinize Anadolu'dan göç eden yoksul Bitlisliler, Adanalılar yerleşti demek istemez, böylece en iyi niyetliler bile eski tanıdıklarından utançla kaçardı. Evinin kirasını almaya çalışacak diye öfkelenenler, düşmanca tavır takınanlar da olurdu. Kahvehanede birbirlerine sarılıp birlikte yaşadıkları eski güzel zamanları gözyaşlarıyla hatırlayanlardı. Ama bu duygusal anlar kısa sürerdi. Rumların boş evlerine sızıp yerleşme, oraları Anadolu'dan gelen yoksullara kiralama işini devlet ve polisle örgütleyen çeşit çeşit haydut çetesinin, sokaklardaki çocuklara ayarlayıp onlara eski evlerini ziyaret eden Rumları yuhalatıp taş attırdıklarını da görmüştü Mevlüt. Böyle durumlarda Mevlüt'ün içinden önce herkes gibi, "Durun çocuklar, yapmayın, yazık!" demek gelirdi. Ama hem çocuklara söz geçiremeyeceğini hem de onları kışkırtanların arkasında kendi ev sahibi olduğunu da hatırlayınca kafası karışır, Rumlar da zaten Kıbrıs'a el koydular gibi tam ne olduğunu bilmediği bir haksızlığı düşünerek olay yerinden yarı utanç, yarı öfkeyle uzaklaşırdı. Yıkımlar herkese hoş gözüken temizlik modernlik sözleriyle ilan edildi. Sahipsiz evlere yerleşen haydutlar, Kürtler, çingeneler, hırsızlar temizlenecek, esrar ve uyuşturucu yuvaları, kaçakçı depoları, randevu evleri, bekar odaları, kanunsuz işlere yataklık eden viraneler yıkılacak, yerine tepe başından Taksim'e 5 dakikada gideceğin 6 şeritli bir yol yapılacaktı. İstimlak kararlarına davalarla direnen Rumların avukatları ve 100 yıllık binaları korumak için mücadele eden birkaç üniversite öğrencisiyle mimarlık örgütünün sesi fazla duyulmadı. Basını da yanına alan belediye başkanı bir yıkım aracının direksiyonu kuruldu. Mahkemeden yıkım kararı geciken eski evlerden birinin üzerine Türk bayrağı asılmış dozerin kepçesiyle yıkmaya alkışlar arasında başladı. Yıkımlar sırasında Mevlütlerin 5 sokak aşağıdaki evinin kapalı pencereleri arasından bile içeri sızan bir toz çıkıyordu. Buldozerlerin çevresinde işsizler, tezgahtarlar, geçerken bakanlar ve çocuklardan oluşan bir meraklı kalabalığı ve onlara ayran, simit, mısır sunan satıcılar hiç eksik olmadılar. Mevlüt pilav arabasını tozdan uzak tutmak isterdi. Yıkım yılları sırasında gürültülü kalabalık yerlere hiç uğramadı. Açılmakta olan 6 şeritli bulvarın Taksim tarafındaki 60-70 yıllık büyük apartman binalarının yıkılışı etkiledi en çok onu. İstanbul'a ilk geldiğinde bu binaların Taksim'e bakan yüzündeki dev reklam panosunda 6-7 kat yüksekliğinde beyaz tenli, kumral saçlı, iyi yürekli bir kadın Mevlüt'a Tamek domates ketçap ve lüks sabunları ikram ederdi. Mevlüt dev kadının sessiz fakat ısrarcı bir şefkatle kendisine gülümsemesini sever, Taksim meydanına her çıkışında onunla göz göze gelmekten hoşlanırdı. Kumral kadını taşıyan bina ile birlikte altındaki ünlü sandviççi Kristal Büfe yıkıldığı için de bir hüzün duydu Mevlüt. Kristal Büfe, İstanbul'un en çok ayran satılan büfesiydi. Kendi buluşları acılı köfteli ve salçalı hamburgerden iki kere, biri ikramdı, yemişti Mevlüt. Yanında ayranlarından da içmişti. Ayran için yoğurdu Cennet Pınar'a komşu İmrenler köyünden beton lakaplı ve iri yarı iki kardeş verirdi. Beton Abdullah ve Nurullah kardeşler yalnızca Kristal Büfe'yi değil, Taksim, Osman Bey ve Beyoğlu'nda çok yoğurt satın alan bir dizi büyük lokanta ve büfeyi kendilerine bağlamışlar, yoğurt şirketleri cam kaplar ve tahta kasalar taşıyan kamyonlarla dağıtıma başlamadan önce 1970'lerin ortasına kadar çok para kazanıp Kültepe, Duttepe ve Anadolu yakasında arsalar çevirmişler, sonra sokak yoğurtçuları ile birlikte 2 yılda piyasadan ve sokaklardan silinip gitmişlerdi. Melut kendisinden çok daha becerikli olan, geceleri boza satmaya ihtiyacı bile olmayan becerikli ve zengin beton kardeşleri kıskandığını, kristal büfenin yıkılmasını onlara verilmiş bir ceza olarak görmesinden anladı. 20 yıldır İstanbul'daydı Mevlüt. Yeni yollar, yıkımlar, binalar, büyük reklamlar, dükkanlar, yeraltı, yerüstü geçitleriyle şehrin bu 20 yılda tanıdığı, alıştığı eski yüzünün yok olduğunu gördükçe buna üzülüyor. Ama daha çok şehirde kendisi için bir şey yapıldığı duygusuyla bir sevinç duyuyordu. Şehri kendinden önce yapılmış ve kendisinin dışarıdan gelip içine girdiği bir yer olarak görmüyordu. İstanbul'u kendisi içinde yaşarken yapılan ve gelecekte çok daha güzel, temiz ve modern bir yer olarak hayal etmekten hoşlanıyordu. Kendisi köydeyken daha doğmadan önce yapılmış yarım yüzyıllık asansörlü, kaloriferli, yüksek tavanlı eski binalarda oturanları sever, o insanların kendisine daha iyi davrandıklarını hiç unutmazdı. Ama o eski İstanbul yapılarında hala şehrin yabancısı olduğunu hatırlıyordu. Eski apartmanların kapıcıları kendisine bilerek olmasa da herkesten daha küçümseyici davrandığı için oralarda yanlış bir şey yapmaktan korkuyordu. Öte yandan eski şeyleri seviyordu. Kenar mahallelerde boza satarken keşfettiği mezarlıkların havası, yosun tutmuş cami duvarları, pirinç muslukları, tıkanıp kurumuş kırık çeşmelerin üzerindeki anlaşılmaz Osmanlıca yazılar hoşuna gidiyordu. Bazen şehre gelen herkes zenginleşir, mal, mülk, ev, arsa edinirken o kadar çalışmasına rağmen kendisinin ancak geçinebildiği, pilavcılıktan aslında para kazanamadığı aklına geliyor ve o zaman Allah'ın kendisine verdiği mutlulukla yetinememenin nankörlük olduğunu düşünüyordu. Bazen ki seyrek oluyordu bu, mevsimlerin değiştiğini, kışın bittiğini leyleklerin geçmesinden anlıyor ve yavaş yavaş yaşlandığını hissediyordu. 13. Süleyman ortalığı karıştırıyor. Böyle bir şey oldu mu, olmadı mı? Raiha. Artık kızlarımı Fatma ile Fevziye'yi ve Diha teyzelerini görsünler, sokaklardaki bahçelerde dut yiyip koşup oynasınlar diye otobüse bindirip ikisine bir bilet Duttepe'ye götüremiyorum. En son gidişim de 2 ay önceydi. Süleyman bir ara beni bir köşede sıkıştırdı. Önce Mevlüt'ü sordu. İyi dedim. Sonra da her zamanki gibi şakaya vurarak Ferhat'la Samiha'yı getirdi sözü. Kaşıklarından biri görmüyoruz biz de onları. İnan Süleyman abi diyerek her zamanki yalanı söyledim ona. Aslında inanıyorum onları görmediğine dedi Süleyman. Mevlüt da istemez artık Ferhat'la Samiha'yı görmeyi biliyor musun? Niye? Niye? Sen de biliyorsundur Raiha. Mevlüt askerden o mektupları aslında Samiha'ya yazıyordu. Nasıl? Sana versin diye onları Veliha'ya verirken birkaç tane mektuba gözüm takıldı da okudum. Orada Mevlüt'ün anlattığı gözler senin gözlerin değil Raiha. Bunları söylerken sanki her zamanki şakacı tavırlarımızla hep birlikte eğleniyormuş gibi sırıtıyordu. Ben de gülüverdim sanki şakaymış gibi. Hatta Allah yardım etti de lafın altında kalmadım ve şöyle dedim. Mevlüt mektupları Samiha'ya yazmışsa sen niye onları bana getirdin? Süleyman. Aslında zavallı Raiha'yı mutsuz etmek istemezdim. Ama en sonunda gerçeği bilmek her şeyden önemli değil midir? Raiha o gün benle bir daha konuşmadı. Vediha ile vedalaştı. Kızlarını alıp gitti. Bize geldiklerinde geç kalmasın, Mevlüt akşam evde niye kimse yok diye kavga çıkarmasın diye bazen onları kamyonete bindirip Mecidiyeköy otobüs durağına alelacele ben yetiştirirdim. Mevlüt'ün kızları bayılır kamyonetle gezmeye ama Raiha o gün bana bir Allah'a ısmarladık bile demedi. Eve varınca Mevlüt'a sen o mektupları aslında Samiha'ya mı yazdın diyeceğini hiç sanmam. Önce biraz ağlar ama sonra biraz düşünürse benden öğrendiği şeyin doğru olduğu sonucuna varır. Raiha. Eve dönerken Mecidiyeköy Taksim otobüsünde Fevziye kucağımla Fatma yanıma oturdu. Ben hiçbir şey söylemesem de kızlar anneleri mutsuz, huzursuz olunca hemen anlarlar. Kaşlarımı çattım. Vediha teyzenize gittiğimizi söylemeyin babanıza olmaz mı? Dedim eve yürürken. Belki de beni Süleyman'ın yalanlarından uzak tutmak için Mevlüt Duttepe'ye gitmemi istemiyor diye düşündüm. Ama evde Mevlüt'ün çocuksu iyi yüzünü görür görmez anladım Süleyman'ın yalan söylediğini. Ertesi sabah kızlar bahçede oynamaya çıkınca Mevlüt'ün beni kaçırdığı gece Akşehir tren istasyonunda bana bakışı aklıma geldi ve huzursuz oldum. Kamyoneti o gün kullanan da Süleyman'dı. Ama mektupları sakladığım köşeden çıkarıp okumaya başlayınca içim rahat etti. Çünkü Mevlütçüğüm evimizde yalnız kaldığımızda benimle tam bu mektuplarda yazdığı gibi konuşur. Böylece Süleyman'ın yalanına kandığım için suçluluk duydum. Ama sonra mektupları Süleyman'ın bana getirdiği, kaçmaya ve Diha üzerinden beni onun ikna ettiği aklıma gelince kafam yine karıştı. Ben de bir daha hiç gitmem Duttepe'ye dedim kendi kendime. Ve Diha. Bir gün Mevlüt'ün pilav satmaya çıkış saatinden az sonra bir öğle, kimseye söylemeden evden çıkıp otobüse binip tarla başına koşa koşa Raiha'ya gittim. Beni görünce kız kardeşim öyle sevindi ki gözlerinden yaşlar geldi. Başını ahçı gibi sarmış, bir elinde iri bir çatal, dumanlar ve kokular içinde tavuk kızartıyor, bir yandan da etrafı dağıtan kızlarına bağırıyordu. Kızları ben öpüp sevdikten sonra bahçeye yolladı. Çocuklar sırayla hasta oldu da bu yüzden gelemedik dedi. Mevlüt'ün ziyaretlerimden haberi yok. Raiha, Korkut da beni hiç bırakmıyor sokağa. Hele Beyoğlu'na hiç bırakmıyor. Nasıl göreceğiz birbirimizi? Senin oğlanlar Bozkurt'la Turan benim kızlara çok işkence ettiler ya bir sefer, dedi Raiha. Fatma'yı ağaca bağlayıp ok atıp kaşını yardıkları zaman bizimkiler artık korkuyorlar senin oğlanlardan. Artık merak etme Raiha, ben çok dövdüm onları. Senin kızlara dokunmayacaklarına yemin ettirdim. Zaten Bozkurt'la Turan öğleden sonra 4'e kadar okuldalar artık. Doğru söyle Raiha. Bu yüzden mi gelmiyorsun bize yoksa Mevlüt mu bırakmıyor? Mevlüt'ün bir günahı yok. Sen o Süleyman'ın fitne fesatına bak asıl. Sözüm ona Mevlüt askerden mektupları bana değil Samiha'ya yazmış. Canım Raiha, bırak sen Süleyman'ın bu aptallıklarını. Raiha hasır dikiş sepetinin dibinden bir hamlede mektup tomarını çıkardı. Eskimiş zarflardan birini gelişigüzel açtı. Canım ciğerim, bir tanem, güzel gözlü Raiha Hanım diye okudu ve ağlamaya başladı. Süleyman. Mahinur'a en çok aileme laf sokuşturduğu, bizlerin daha dün köyde yaşadığımızı söylediği zaman hasta oluyorum. Sanki kendisi memur kızı konsomatris değil de paşa kızı, bir doktor hanımı. İki kadehten sonra benim bir lafıma takıyor. Sen köyde çoban mıydın diyor. Çok ciddi bir tavırla merak eder gibi kaşlarını kaldırıyor. Yine rakıyı fazla kaçırdın diyorum. Ben mi? Sen benden daha çok içiyorsun. İçince eline koluna da hakim olamıyorsun. Bir daha vurursan ben de maşayla vuracağım. Eve döndüm. Annemle Vediha televizyonda Gorbaçov'la Bush'un öpüşmesini seyrediyorlardı. Korkut yoktu. Son bir kadeh daha içeyim diyordum ki Vediha beni mutfakta kıstırdı. Bana bak Süleyman dedi. Raiha'nın ayağını kesersen bu evden affetmem seni. Zavallı Raiha. Bu senin yalanlarına, saçma şakalarına inanıyor, ağlıyor. Peki Vediha. Bir daha konuşmam Raiha'yla ama her şeyin önce bir doğrusunu hatırlayalım. Sonra da kimsenin kalbi kırılmasın diye yalan söyleyelim. Süleyman. Farz edelim ki Mevlüt hakikaten Samiha'yı gördü, aşık oldu ona. Ama adını yanlışlıkla Raiha sandığı için de mektubun başına Raiha yazdı. Evet, aynen öyle. Hayır, büyük ihtimal sen de bile bile yanılttın onu. Ben Mevlüt'ün evlenmesine yardım ettim sadece. Şimdi bunları hatırlamanın kime ne faydası var? Zavallı Raiha'yı yüzmekten başka? Vediha, bana uygun bir kız bulmak için bu kadar uğraştın. Şimdi de doğruyu kabul et. O senin dediklerinin hiçbiri olmadı, dedi Vediha sert bir ifadeyle. Abine de söyleyeceğim. Bu konu burada biter, tamam mı? Fark ettiğiniz gibi Vediha beni korkutmak istediği zaman Korkut değil, abin diye söz eder kocasından. 21. ayrımın sonu, sayfa 264.